Şeytan Allah'a sınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Demek ki biz Allah'a da inanıyoruz diyorlar, ahirete de inanıyoruz diyorlar. Yani biz Müslümanız diye böyle müminleri ikna etmeye çalışıyorlar. Allah diyor ki oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır, Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Bakara suresi 8, 9 ve 10. ayetlerde Allah bildiriyor. Yani Allah ve ahiret gününe iman ettik diyorlar fakat kesinlikle böyle bir inançları yok. Yani sadece müminleri ikna etmek için, elçiyi ikna etmek için söylüyorlar. Tabii ki bu elçinin inanabileceği bir şey değil. Çünkü elçi müminleri ve münafıkları birbirinden ayırt edebiliyor inşallah. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar buyuruyor Allah. Yani onlar kendi akıllarınca Allah'ı da aldattıklarını haşa düşünüyorlar. İman edenleri ve elçiyi de aldattıklarını düşünüyorlar. Kanaatleri olmadıkları için ve metafizik bir durum olduğunu kavrayamadıkları için böyle bir inançları var. Halbuki Allah şöyle buyuruyor. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Çünkü Allah zaten her şeyi biliyor. Yani münafığın ne düşündüğünü biliyor. Münafık olduğunu biliyor. Başka bir ayette Allah dilersek onları sana bakışlarından ve sözlerin söyleniş şekillerinden tanıtırız buyuruyor. Elçiye Allah zaten münafıkları bildiriyor. Bunu elçi çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyor inşallah. Yine başka bir ayette Allah, şeytan Allah'a sınırım. İnsanların öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir buyuruyor yine Allah ayette. Tabii münafıkların şimdi böyle yapılarının olmasının sebebi şeytandan kaynaklanıyor. Çünkü tamamen şeytanın mantığını alarak yaşıyorlar. Yani şeytanın neredeyse dünyadaki bir versiyonu, bir insan versiyonu gibiler. Allah ayette yine şu şekilde buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendidir buyuruyor Allah. Mücadele suresi 19. ayette. Bir kere şeytan onları sarıp kuşatıyor münafıkları. Yani sürekli olarak vesvese veriyor. Münafıklar da zaten şeytanla sürekli irtibat halindeler. Yani şeytanla da konuşuyorlar. Başka ayetlerde de geçiyor bu. Ve Allah'ın zikrini unutturuyor. Mesela Kur'an'ın hakikatlerini, Kur'an'ın gerçeklerini, emirlerini, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği güzel ahlakı, enaniyetten, kibirden temizlenmeyi bunların hepsini unutuyorlar. Tamamen kendi nefislerine, kendi kibirlerini besleyecek şekilde bir yaşantıya sürüklüyor şeytan onları. Bu şekilde şeytanın fırkası olmuş oluyorlar. Allah ayette bildiriyor şeytanın fırkasıdır diye. Ve ayetin devamında da dikkat edin şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Yani münafıklar eninde sonunda Allah'ın izniyle hem bu dünyada hem de ahirette hüsrana uğruyorlar. Yani ikinci bir yolu yok. Münafığın başarılı olma gibi bir ihtimali yok. Hem dünyada tekrarlıyoruz hem ahirette Allah onları hüsrana uğratıyor. Yine başka bir ayette şimdi münafıkların mesela kalplerinde hastalık olduğunu Allah bildiriyor. Çünkü normal bir kafa yapıları yok. Yani hocamız bunu sürekli anlatıyor. Yani değişik bir hastalıklı ruh yapıları olduğundan bahsediyor hocamız. Zaten ayetlerde geçen bir bilgi. Şeytan Allah'a sınırım. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Bakara suresi 10. ayette yine Allah bildiriyor. Çünkü çok değişik bir mantıkları var. Yani Allah'a inanmıyorlar. Peygamber olduğuna kanaatleri yok. Ama ona rağmen müminlerin taklidini yapmaya çalışıyorlar. İşte çok dindar olduklarına dair bir görünüm vermeye çalışıyorlar. Bir taraftan başka ayetlerde Allah bildiriyor. Kendileriyle ilgili bir sure indirilmesinden çekinirler buyuruyor Allah. Yani bu çok değişik bir kafa yapısı. Yani Allah'ın varlığını hem inkar ediyor hem kendi içinde bir kanaat yaşamıyor Allah'ın varlığıyla ilgili ve elçiyle ilgili. Aynı zamanda da kendiyle ilgili bir sure indirilmesinden çekiniyor. Yani çok çelişkili ve akıl dışı bir yapı içerisindeler. Yani biz bunu görüyoruz ayetlerde. Yine şeytan onları sürekli kuruntulara düşürüyor. Onu Allah bildiriyor. Şeytan Allah'a sınırım. Onları şeytan söylüyor bunu. Onları ne olursa olsun şaşırtıp saptıracağım. En olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim. Kim Allah'ı bırakıp da şeytana dost edinirse kuşkusuz o apaçık bir hüsrana uğramıştır. Nisa suresi 119. ayette. Şaşırtıp saptıracağım diyor şeytan münafıkları ve şöyle söylüyor. En olmadık kuruntulara düşüreceğim diyor. Münafıklara baktığımızda yine böyle bir hastalıklı ruh yapısı içerisinde. Yani sürekli bir kuruntu yaşıyorlar. Yani acaba şu neden oldu, bu niye, işte şu neden böyle tarzında sürekli olarak kendi içinde kuruntu yaşıyorlar. Şeytan onlara Allah'ın ve dinin sanki dindar olduklarını düşündürterek yaklaşmaya çalışıyor. Yani sen aslında daha dindarsın, işte daha takvasın. Müminler aslında o kadar takva değil gibi yaklaşmaya çalışıyorlar. Zaten bunu Peygamberimiz dönemindeki olaylardan da çok net anlıyoruz. Kendilerine has bir mescit kuruyorlar. Ve o mescite haşa peygamberi bile davet etmeye kalkıyorlar. Yani bu kadar deli bir cesareti var. Çünkü peygamberden zaten dini öğreniyorlar. Yani dini öğrendikleri kişi zaten peygamber. Peygamber Allah'tan gelen vahyi bildiriyor. Onlar kalkıp biz de bir mescit kurduk. Gelin bakın biz daha dindarız, daha çok ibadet ediyoruz. Siz müminler o kadar çok ibadet etmiyorsunuz. Biz sizi çok takva görmüyoruz. Gelin neredeyse sizi de eğitelim diyorlar. Haşa peygambere böyle bir küstahlığa başvurabiliyorlar. Yani küstahlığa kalkabiliyorlar. Tabi bunların akıllarında sorun olmasından kaynaklanan bir şey. Yani ruh sağlıkları pek yerinde gözükmüyor. Yani bu tavır çok akıllıca bir tavır değil çünkü. Yine başka bir ayette şeytan Allah'a sınırım. Şeytan onlara vaatler ediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan onlara aldanıştan başka bir şey vaat etmez. Nisa suresi 120. ayette yine Allah bildiriyor. Şeytan sürekli vaatler veriyor. Yani işte müminlerin yanında olma, müminlerden ayrıl, işte sen daha doğru yoldasın. Ondan sonra müminlerin yanında olmazsan daha mutlu olursun. Bu tarz birçok vaatler veriyor ama şeytanın yaptığı vaatler aldanıştan başka bir şey değildir diyor Allah. Sadece bir aldanıştır inşallah. Zaten biraz önce dediğimiz gibi yani münafıklar müminlerin yanından ayrılıp bir de onlara düşmanlık yapmaya başladıklarında zaten tam münafık olmuş oluyorlar ve Allah'ın izniyle bu dünyada da ahirette de hem hüsran hem aşağılanma onlar için olmuş oluyor. Çünkü Allah ayette bunu vaat ediyor inşallah. Yine Allah'a ve ahirete inançlarının yüzeysel olduğunu bize Allah bildiriyor. Şeytanın Allah'a sınırım. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ashab suresi 11. ve 12. ayetlerde Allah buyuruyor. Yani burada en ufak bir olay olduğu zaman, bir Allah'ın bir sınavı olduğu zaman hemen Allah ve Resulü haşa bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlar. Yani Allah zaten sınav yapacağını, imtihan yapacağını bu dünyada bildiriyor. Zaten müminler için bu. Ve yani bu senin başına geldiği zaman kalkıp da hemen tüm davanı bir kenara bırakmak bu münafık karakteri olmuş oluyor inşallah.
Evet hocam. Tövbe suresi 67. ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Münafık erkekler ve münafık kadınlar bazısı bazısındandır. Kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar. Ellerini sımsıkı tutarlar. Bakın münafıkların önemli özelliğini Allah buyurmuş. Kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar. Müminler de tam bunun aksinde yani iyiliği emrediyorlar, kötülükten alıkoyuyorlar. İşte dünyada şu anda ve geçmişte de her zaman cereyan eden olay Allah'ın varlığını birliğini anlatan Müslümanlarla müminlerle tam tersi olan münafık karakterinin fikri mücadelesi ve günümüzde Mehdiyet devrinde de cereyan eden bir fikri mücadele olmuş oluyor. Ama münafıklar bakın kötülüğü emreder diyor Cenab-ı Allah. Mesela müminler birliği istiyorlar. Onlar dağılmayı istiyor. Müminler ihtiyaç sahiplerine, fakirlere yardım etmek istiyorlar, infak etmek istiyorlar. Onlar cimrilik yapıyorlar. Hayır diyorlar, infak etmeyin diyorlar. Ne hayırlı iş varsa münafıklar onun tam aksinde karşısında duruyorlar. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerde büyük bir kardeşlik, birlik, muhabbet, sevgi, dayanışma, fedakarlık ortamı oluşturuyordu. Münafık da tam tersi o kardeşliği bozucu, birliği bozucu, nifak sokan hareketler yapıyorlardı. İşte şimdi ahir zamandayız. Hazreti Mehdi dönemindeyiz. Hazreti Mehdi'nin de aynı şekilde aynı şeylere maruz kalacağını Cenab-ı Allah bize bildiriyor.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'ye de aynı vefasızlığı, aynı sadakatsizliği yapıp gerçekte kalplerinde Allah imanı olmadığından dolayı, sadece kendi menfaatlerini gözettiklerinden dolayı onların karakteri kötülüğü emreden bir karakter. Mesela Hazreti Mehdi dünyada Müslümanların birliğini oluşturmaya çalışacak. Münafıklar ona engel olmaya çalışacaklar. Çünkü herkesin kendisine benzemesini ister. Kendi karakteri gibi olmasını isteyecek münafık. Yani herkesin çıkarcı olmasını, herkesin kendi menfaatinin peşinde koşmasını, kimsenin öyle hayır işlerinde olmamasını, çünkü kendisi yapmıyor, başkası da yapmasını ister. Herkesin kendisine benzesini ister ki rahat, kendince bir rahat yaşasın. Çünkü öbür türlü Allah'tan bahseden birini gördüğünde onun canı sıkılacak. Çünkü keyfine düşkün yaşamak istediğinden dolayı Allah'ın ismini duyduğunda daralıyor münafık. Mümin de Allah'ın ismini duyduğunda ferahlıyor. O yüzden münafık Allah isminin zikredilmesini engellemeye çalışacak. Değil mi? Allah'ın ismini zikredenlere mesela iftira atacak. Yalan söyleyecek hakkında. Onun sözlerini engellemeye çalışacak. Onların yaptığı hayırların önünde durmaya çalışacak. Ve kötülüğü emrederler diyor Cenab-ı Allah. İyilikten alıkoyarlar diyor. Bu şekilde ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin ve talebelerinin yapacağı hayır işleri engellemeye çalışacaklardır. Bunun kendince geliştirdikleri yöntemler vardır. Geçmişte de yaptıkları karakterlerinden kalan işte iftiralar atmak, yalan yere şahitlik yapmak. Yalan önemli bir vasıflarıdır. Müminler böyle yaptı, şöyle der, şöyledirler diye gidip mesela medyada günümüzde bu şekilde beyanlarda bulunabilirler. Gidip herhangi bir yere böyle başvuruda bulunabilirler. Yani münafık karakteri bunu yapar. Yalan karakteri olduğu için bunu yapacaklarını söylüyor Cenab-ı Allah. Münafık'ın suresi 8. ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Oysa izzet, yani güç, onur ve üstünlük Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Bakın münafıklar onuru ve gücü küfrün yanında arıyor. Gidip onlarla işbirliği yapıyor. Yani müminlerin aleyhine hayra çağıran, iyiliği emreden, birlik oluşturmaya çalışan, dünyada sevgiyi, barışı, şefkati, merhameti oluşturmaya çalışan müminlerin Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerin aleyhinde konuşmalar yapıyorlar münafıklar. Şimdi ve menfaati de onların yanında bekliyorlar. Mesela onlarda iktidar, mesela siyasi iktidar onların yanındaysa, farz-ı muhal diyorum. İşte ekonomik güç onların yanındaysa, işte diyelim ki medya gücü var, orada çıkacak müminler aleyhinde, Hazreti Mehdi aleyhinde, talebeler aleyhinde, hayır işleri aleyhinde konuşacak. Bu güçler kimdeyse gidip onlara işbirliği yapıyorlar. Ve onların o güçlerinden de istifade etmeye çalışıyorlar. Yani oradan nasıl nemalanabilirim? Oradan ne menfaat elde edebilirim? O gücü nasıl arkama alabilirim? O güçle nasıl müminlere saldırabilirim? Allah da işte esas gücün, izzetin Allah'ın olduğunu söylüyor. Münafıkların bunu anlamadığını söylüyor. Tabii ki Resulünün ve müminlerin diyor Cenab-ı Allah. Çünkü o güç müminlerde tecelli ediyor.
İnşallah.
Allah'ın Resulünde tecelli ediyor. İnşallah. İnşallah. Ama münafıklar bunu anlamıyorlar. Onlar gidiyorlar üç böyle ufacık bir böyle menfaat, bir yere sığınma, iki kap yemek yeme veyahut işte belli bir dünyevi menfaat temin etmek için onların yanına gidiyorlar. Müminlerden ayrılıp gidip inanmayanlarla menfaat birlikteliği yapmaya çalışıyorlar. Karakterleri böyle.
İnşallah. Yine başka özellikleri var. Mesela çok yalan söylüyorlar münafıklar. Yani çünkü Allah'a, ahirete inanmadıkları için doğru söyleme gibi bir nedenleri yok kendileri açısından. Allah ayeti bildiriyor, şeytan Allah'a sığınırım. Kalplerinde olmayanı ağzıyla söylüyorlardı. Buyuruyor bir ayette. Âl-i İmrân suresi 167. Başka bir ayette Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Tövbe suresi 107. ayette yine Allah bildiriyor. Sürekli yalan söylüyorlar inşallah. Çok fazla, çok tevekkülsüzler Allah'a karşı. Çünkü yine Allah imanları olmadığı için ve dolayısıyla kadere de iman etmedikleri için yaşanan her olayı bir şanssızlık olarak görüyorlar. Dolayısıyla sürekli bir tevekkülsüzlük halindeler. Allah ayette, Ashab suresi 19. ayette, şeytandan Allah'a sınırım, Şayet korku gelecek olsa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Yani burada mesela müminler çok cesaretli oluyorlar. Çünkü her şeyi Allah'ın yarattığını biliyorlar. Hak bir davayı savunduklarını biliyorlar. Başlarına ne gelse Allah'tan geldiğini bildikleri için çok cesaretli oluyorlar ve çok tevekküllü oluyorlar. Ama münafıklar müminlerin yanında oldukları için ve müminlerle aynı karakteri taşımadıkları için Allah'ın yaptığı sınavlara onlar da uğruyorlar. Onlar da muhatap oluyorlar. Fakat onlar müminler gibi tepki gösteremiyorlar. Ayette Allah üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün buyuruyor. Yani böyle bir olay oluyor, bir savaş oluyor, mücadele ortamı oluyor. Mesela bir yerde tebliğ yapılacak oluyor. Mesela günümüzdeki durumuna bakacak olursak, Hazreti Mehdi ve talebeleriyle ilgili düşünecek olursak, bir yerde mesela Hazreti Mehdi'nin talebeleri tebliğ yapacak oluyor. Fakat bunu istemiyor münafık karakteri. Tebliğden kaçıyor. Aynen ayette bildirildiği gibi baygınlık çökmüş gibi olduğu yerde kalıyor inşallah. Yine şeytanın karakterini taşıdıkları için çok kibirli oluyorlar. Allah ayette şu şekilde buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret, bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün. Münafıkın suresi 5. ayette. Yine mağfiret dilemesi için Allah'ın Resulü onlara geldiği zaman yanaklarını çeviriyorlar ve büyüklük taslıyorlar. Yani yine kendilerini de Allah'a şirk koştukları için, yani kendilerini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak gördükleri için müthiş bir enaniyet ve kibir taşıyorlar üzerlerinde. Bu yüzden sürekli olarak büyükleniyorlar. Başka bir ayette yine işte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz ve fasıklıkta bulunmanız dolayısıyla bugün alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız buyuruyor Allah. Ahkaf suresi 20. ayette Allah sonlarını bildiriyor. Yine kıskanç yapıları var. Nisa suresi 54. ayette Allah bildiriyor. Yoksa onlar Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Şimdi bu münafık karakteri özelliği. Çünkü mesela bir mümine Allah bir şey nasip ediyor, bir nimet nasip ediyor. Münafık kendi içinde niye ona nasip oldu diye düşünüyor. Mesela onu kıskanıyor. Veyahut da küfre veyahut da başka birisine de bir şey nasip olduğu zaman ona niye nasip oluyor diye kendi içerisinde bir kıskançlık yaşıyor. Halbuki bunu Allah takdir ediyor. Yani o kendisiyle de alakalı bir durum değil. Seninle de alakalı bir durum değil. O yüzden burada kıskanç olacak bir durum yok. Tamamen yani müminlerin elindeyse inşallah ona sevinmesi gerekiyor normal mümin bir karakterin. Ama münafık oldukları için tabii kıskançlık yaşıyorlar inşallah. Tartışmacı ve saldırgan bir karakteri var münafıkların. Şeytanın Allah'a sınırım. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. Zuhruf suresi 58. ayette. Yine başka bir ayette Allah çok detaylı olarak bildiriyor. Şunların hiçbirine itaat etme. Yemin edip duran münafıkların genel özelliğidir. Sürekli yemin ederler. Yani sürekli yalan söyledikleri için karşı tarafı inandırmak amacıyla sürekli olarak yemin ediyorlar. Artı onların kullandıkları başka kelimeler de oluyor. Hocamız onları kitaplarında bildiriyor. Mesela sürekli gerçekten, işte doğru söylüyorum. Ondan sonra ben ne kadar doğru söylesem de sen bana inanmayacaksın ama ben yine de söyleyeyim gibi mantıklarla, Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'un kardeşleri de Hazreti Yusuf'un babasına bunları söylüyorlar. İşte biz Yusuf'u gezdirmeye çıkarmıştık ama onu kurt kaptı. Biz ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmayacaksın diyorlar. Halbuki yalan söylüyorlar orada. Münafıkların da böyle bir karakterleri var. Yemin edip duran, aşağılık, alabildiğini ayıplayıp kötüleyen, sürekli olarak eleştiride bulunuyor münafık karakteri. Yani hiç ağzından düzgün bir şey çıkmıyor. Mesela mümin kardeşini övmüyor, güzel söz söylemiyor. Sürekli olarak ayıplayıp kötülüyor. Böyle bir karakteri var. Söz getirip götüren, hayrı mesela yine kendi ekibinden kişiler arasında ve dışarı küfre karşı müminlerin arasından söz götürüp getiriyor. Yani müminlerin arasında duyduğu bir şeyi götürüyor, müminlerin düşmanı olan birisine aynı şekilde aktarıyor. Münafık karakterinin özelliği. Hayrı engelleyip sürdüren, mesela bir hayır yapılacak bir yerde Allah'ın adını kullanarak o hayrı engellemeye çalışıyor. Yani sanki onun söylediği şey daha hayırlıymış gibi müminleri kandırmaya çalışıyor. Saldırgan, yine saldırgan bir yapıları var. Müminlere karşı özellikle. Olabildiğince günahkar, sürekli olarak günah işliyorlar. Yalan söylüyorlar. Mesela hocamız söylemişti onu. Yalnızken namaz kılmıyorlar. Farzları yerine getirmiyorlar. Evet. Yani çok fazla özellikleri var bu konuda. Zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik. Kalem suresi 10, 11, 12 ve 13. ayetlerde Allah bildirmiş. Münafıkları detaylı olarak anlatıyor Allah. Aynı zamanda nankörler. Mesela müminlerin arasında bulunuyorlar senelerce. Fakat her şeyi, yani yürümeyi dahi müminlerden, elçiden öğreniyorlar yürümeyi dahi. Mesela Peygamberimiz döneminde sallallahu aleyhi ve sellem ondan öğreniyorlar. Dini ondan öğreniyorlar. Konuşmasını ondan öğreniyorlar. Bildikleri bütün bilgileri ondan öğreniyorlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Sonra ayrılıp o bildikleriyle ukalalık etmeye kalkıyorlar. Haşa. Yine Tövbe suresinde Allah onu bildiriyor. Sen onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme. Onlar için 70 kere bağışlanma dilesen de Allah onları kesinlikle bağışlamaz. Bu gerçekten onların Allah'a ve elçisine nankörlük etmeleri dolayısıyladır şeklinde buyuruyor Allah. Yine garip özelliklerinden bir tanesi çoklukla övünüyorlar. Yani mesela çocuklarının çok olması, akrabalarının çok olması, paranın çok olması. Yani böyle her şeye benlik verdikleri için, her şeyi Allah'tan haşa bağımsız düşündükleri için her şeyin çok olması onlara çok büyük güç vereceğini düşünüyorlar mesela. Allah ayette bildiriyor yine. Şeytan Allah'a sınır. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki bu mezarı ziyaretinize, kabre gidişinize, ölümünüze kadar sürdü. Tekasür suresi 1 ve 2. ayette. Yine tabii bu müminler için geçerli bir şey değil. Her şey çünkü Allah yapıyor. Yani bir şeyin çok olması önemli değil. Hazreti Mehdi ayrı zamanda 313 talebesiyle İslam'ı, Hazreti Dünya. İsa ve talebeleriyle beraber İslam'ı dünyaya hakim ediyor. Normalde 313 kişinin ve beraberindeki Hazreti Mehdi'nin böyle bir şey yapabilmesi, hani münafık mantığıyla düşünürse mümkün değil. Veyahut da küfür mantığıyla düşünürse mümkün değil. Ama Allah bunu nasip edecek ve inşallah ediyor da şu anda.
İnşallah.
Fiziken ve ruhen pis olduklarını yine Allah ayette bildiriyor. Şeytan Allah'a sınırım. Onlara geri döndüğünüzde kendilerinden vazgeçmeniz için Allah'a and içecekler. Artık siz onlara sırt çevirin. Onlar gerçekten pistirler diyor Allah. Kazanmakta olduklarının bir cezası olarak barınma yerleri cehennemdir. Tövbe suresi 95. ayette. Yine münafıklara baktığımızda yani temizlik kavramları yok. Yani hem fiziken temiz değiller. Hiçbir ya beden temizliğine de dikkat etmiyorlar. Yaşadıkları yerlerin temizliğine de dikkat etmiyorlar. Çünkü öyle bir konuları yok. Yani mümin cennette ayarlı olduğu için, yani cennete gideceği için Allah onlara bu dünyada da temizliği tattırıyor. Hem kendileri beden olarak temiz oluyorlar, hem yaşadığı yerler temiz oluyor müminlerin ve temizlikten zevk alıyorlar. Yani pis olan bir ortamda bulunamıyorlar, rahatsız oluyorlar. Tabii ki münafık cehennem için yaratıldığından dolayı, yani cehenneme gideceğinden dolayı onlar için bir pislik sorunu olmuyor. Yani kendi bedenleri de pis oluyor, yaşadıkları yerde hiç konu etmiyorlar. Zaten cehenneme göre ayarlı olmuş oluyorlar inşallah. Bir de başka bir ayette kalplerinde hastalık olanların ise iğrençliklerine iğrençlik ekleyip artırmış ve onlar kafir kimseler olarak örmüşlerdir. Tövbe suresi 125. ayette yine Allah bildiriyor. Cimri karakterleri var ve cimriliği emrediyorlar. Yani sadece kendilerinin cimri olmasına değil, başkaları eğer bonkörlük ederlerse kendilerinin sivrileceğini düşündüklerinden dolayı cimrilikleri nedeniyle başkalarına da cimriliği emrediyorlar. Allah ayette bildiriyor. Münafık erkekler ve münafık kadınlar bazısı bazısındandır. Kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar. Tövbe suresi 67. ayette. Bakın kötülüğü emrediyorlar. Kendileri sürekli kötülük yaptıkları için iyilikten alıkoyuyorlar, yapmayın diyorlar. Yani başka bir ayette mesela infak etmeyin, dağılıp gitsinler diyor münafıklar. Mümin topluluğu için. Yani sanki mümin topluluğu orada para için bir araya gelmiş gibi mantıkları var kendince. Hani infak etmeyin, dağılıp gitsinler. Zaten onlar para için bir araya gelmişler gibi düşünüyor. Böyle tabii deli tavırlara girebiliyorlar. iyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar. Tövbe suresi 67. ayette. Allah bildiriyor.
Şu an. İnşallah hocam. Tövbe suresinin 81. ayetinde de şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan, mücadeleden geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Devam edeceğim ayete. Şimdi Allah'ın elçisine muhalif olarak diyor. Bir kere Allah'ın elçisi her zaman hayır getirir. Yani bu kendinden konuşmaz diyor Cenab-ı Allah. Kur'an'la konuşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rızasını gözeten, İslam'ın menfaatini gözeten ve müminlerin de cennetini düşünen bir insan. Her hareketinde ve her tavrında bu var. Allah'ın rızası. O yüzden bir şey söylediğinde mutlaka hayır, mutlaka Allah'ın rızası var, mutlaka cennet, müminler için cennet için güzellik var ve İslam'ın menfaati var. Şimdi muhalif eden münafıklar Peygamber Efendimiz'in bu karakterine ve ihlasına karşı bir muhalefet. Yani onlar, münafıklar, kendi nefislerini ilah edindiği için Allah'a ilah edinen kişilere tamamen muhalif oluyor. Yani hayra karşı bir muhalif. O çünkü kendi arzu ettiği keyfi gibi, yani Kur'an'a uygun değil de kendi nefsinin istediği gibi yaşamak istediğinden dolayı nefsinin istekleri Kur'an'ın istekleriyle, Allah'ın istekleriyle çakışıyor. O şimdi Kur'an'ı dine kendine uydurmaya çalışıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in söylediği her hayır, çünkü her söylediği de hayır, doğru ve Allah'ın istediği bir şey. Münafıklar hep böyle bir muhalif karakter içindelerdir. Yani Allah'ın elçisine karşı. Ayrı zamanda Hazreti Mehdi'ye de aynı şekilde. Ve kendi akıllarını daha çok beğendikleri anlaşılıyor. Hocamız bunları anlatıyordu. Her zaman kendi akıllarını beğenirler ve mesela Peygamber Efendimiz'in aklından kendi aklını üstün görüyor. Hazreti Mehdi için de aynı şekilde. Onu beğenmiyor. Mesela Allah'ın, Peygamber Efendimiz'in torunu ve Allah'ın da İslam'ın hakimiyeti için herkese, dünyadaki herkese hidayete vesile olacak bir insan olarak yaratmış onu. Yani onun kalbindeki Allah sevgisi belli, ona verilen hidayet belli. Ve bütün dünyayı hidayetine vesile olacak bir manevi ve imani bir güç var onda. Şimdi aynı Peygamber Efendimiz'deki gibi demin saydığımın özelliklerin hepsi Hazreti Mehdi'de de var. Sadece Allah'ın rızasını, İslam'ın menfaatini ve müminlerin ahiretini düşünen ve her söylediği hayır olan, doğru olan kişiye Hazreti Mehdi'de münafıklar aynı şekilde sürekli muhalefet edecekler. Çünkü kendi onlar nefislerine ilah edinmiş durumdalar. Allah iki ilah edinmeyin diyor. Nefsinizi ilah edinmeyin diyor başka bir ayette. Onlar kendi nefislerini ilah edindikleri için nefisleri tabii farklı şeyler istiyor. Allah'ın istediklerini, hayır olanı hep devamlı muhalefet yapıyorlar. Ve geride oturup kalmalarını sevindiler. Mesela mücadele edilecek. Değil mi? Allah'ın varlığı ayrı zamanda, Allah'ın varlığı, birliği anlatılacak. Ateist felsefelerle mücadele edilecek. Allah'ı inkar eden felsefelerle bilimsel anlamda, kültürel anlamda anlatarak, konuşarak, bilimsel faaliyetler yaparak, kitap hazırlayarak, konferans vererek, vaktini buna vererek, bütün hayır işlerinde böyle çalışacaksın. Ona ağır geliyor. Geride kalıyor. Mesela bunu yapmamayı tercih ediyor. Çünkü o ona ağır geliyor ve oturup kalmasına seviniyor. Yani hayırlı bir iş yapmama, oturup mücadele etmemeye seviniyor. Kendi aklınca, o zayıf aklınca. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele etmeyi çirkin görerek. Bak, çirkin görüyor onu. Bu bir hayır. Müslümanlar onun üzerinde hayır işliyorlar. Müslümanlara imani zafiyetini ortadan kaldırmaya çalışıp imanen güçlendirmeye çalışıyorlar. Anlamayan insanlara doğruyu anlatmaya çalışıyorlar. Müslümanların zayıf kalmış olanları güçlendirmeye çalışıyorlar. Yeryüzünde de zayıf bırakılmış olanları birlik haline getirip ezilmekten, değil mi, kötü muamele görmekten kurtarıp onları huzur, barış içinde yaşamalarını sağlıyorlar. Bunlar için çalışmalar yapıyorlar. Bunu çirkin görüyor. Yani Müslümanlar, malı da canı da veren Allah, alacak olan da Allah. Onlar zaten baştan müminler. Zaten malını ve canını satmış olarak bunları şey yapıyorlar. Çünkü zaten veren Allah canı, malı da veren o. Bunun şuurunda olan mümin zaten baştan onu veriyor. Zaten canı her an, Allah her an canını alabilir, onu biliyor. Ve ahireti verecek olan, sonsuz hayatı verecek olan da o. Dünyada yapılacak şerefli iş zaten iyiliği emretmek, Allah'ın istediği, kötülükten men etmek. Münafık da bunun tam tersi. İşte bunları engellemeye çalışıyor. Mesela diyor ki bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. Yani mücadeleyi çirkin görüyor. Sıcak bahanesi gösteriyor Peygamber Efendimiz'e. Şimdi hakikaten hava sıcak ama orada korunması gereken müminler var. Değil mi? Düşman topluluğu gelecek, o zaman fiziki bir mücadele var. Ve müminleri toplumdan yok etmek istiyorlar. Canı ve malı tehlikede müminlerin. Bunların korunması gerekiyor. Değil mi? Çocuklar var, kadınlar var, iman eden insanlar var. Bunların korunması gerekiyor. O yüzden fiziken onlara tedbir alıp onları korumak gerekiyor. Saldıranlara karşı kendini, nefsini müdafaa etmen gerekiyor. Sıcak diyor münafık. Ya bunu yapmak için sıcak diyor. Yani böyle aciliyetli can koruması varken müminleri emniyet altına alma gerekliliği, şerefini, Kur'an'ı, İslam'ı, müminleri korumak gibi bir önemli bir, birinci derecede önemli bir şey varken havanın sıcak olmasının ne önemi var?
Bir de Peygamberimiz zaten bilmiyor mu havanın sıcak yani, olmadığını?
Tabii. Peygamber Efendimiz havanın sıcak olduğunu elbette ki biliyor. Ama müminlerin canını korumak daha öncelikli İnşallah. Bir konuyken, değil mi? Sıcağı bahane ediyor münafık. Ya o bir bahane, tabii ki sıcak. Ama tabii ki savaşta da çıkacaksın, müminleri koruyacaksın. Yani bunun üzerine bir şey olmaz. Bu vicdani bir şey olduğu belli orada. Savaştan kaçmak için bahane ediyor. İşte burada da peygamberin aklına sallallahu aleyhi ve sellem düşük görmesi var. Sanki durumu kavrayamamış. Yani o ihtiyaçları görememiş, haşa. Ondan sonra ona göre insanları yönlendirememiş, gerekli tedbirleri aramamış gibi bir hava estirmeye çalışıyor. Bunu söyleyerek yani böyle kendince sinsi doğru söylüyor. Sanki Müslümanları korumak istiyormuş. Bu sıcakta çıkarsa sanki tansiyonu çıkacak, hasta olacak. Aman bak zarar olur, bundan engelleyelim. Bak sen bunları düşünemiyorsun da getiriyor. Aynı şeyi Hazreti Mehdi'ye de yapacaklar ayrı zamanda. O münafıkları şu an. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Allah da sıcağın, gerçek sıcağın nerede olduğunu söylüyor. İşte münafıklar cehennemle tehdit ediyor. Bir kavrayıp anlasalardı.
Evet.
Diyor inşallah.
Maşallah. Zaten sorun Altı Hocam en son söylediğin ayette de belirttiğin gibi Allah kavrayıp anlamadıkları için, yani Allah'ın varlığını münafıkların kavrayıp anlamadıklarından dolayı böyle ruhsal bozukluklar, akılsız hareketlerde bulunduklarını anlıyoruz. Çünkü Allah'ın varlığını net kavrasa bir insan net mümin olur, Müslüman olur. Münafıkane bir harekette asla bulunamaz. İşin yani özünde, kökeninde Allah'a olan iman bozukluğundan kaynaklanıyor bu. Şimdi günümüzde şeytan en çok insanları Allah'ın varlığından nasıl saptırıyor? Yani saptırdı şu ana kadar diyelim. Darwinizmle, evrim teorisiyle. Yani bu batıl dinle insanları son 1,5 asırdır Allah'ın inkarına, yani dünyanın başlangıcından günümüze kadar en çok inkara sapanların sayısı olmuş oldu oran olarak. Ama hocamızın 1980 yılından bu tarafa yapmış olduğu çalışmalar sonunda evrim teorisi de artık günümüzden kalkıyor. Şimdi bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Rabbin bal arısına vahyetti diyor. Yani bu bir materyalist için, bir münafık için veya inanamayacağı bir şey. Ya yani inanmadığı bir şey değil. Çünkü Allah'ın varlığı var ve bir canlıya Allah vahyediyor. Peki bir canlının Allah'ın vahyiyle, yani onun ilhamıyla hareket ettiğini biz nasıl anlarız? Göstereceği bizim akılımızın sınırlarımızı zorlayan, aşan çok üstün hareketler yaptığını anlarız ki bu canlının gösterdiği akıl bu canlıdan değil, ancak çok çok üstün bir varlığın ilhamıyla hareket ettiğini düşünürüz. Şimdi bir video var. Bu videodan sonra bu konuyu hep beraber konuşalım tekrar. Burada arıları görüyoruz. Arılar koloninin içerisinde aynen ayette olduğu gibi dağlarda ve çardaklarda çiçek özlerinden alarak o çiçek özlerine bal üretiyorlar. Bal ki çok şifalı ve çok faydalı bir yiyecek, bir besin. Hem kendileri besleniyor hem de insanlar besleniyor. Bilim adamları arıların bu bal toplama, bal üretme sistemlerini incelediğinde konuşarak anlaşması olmayan bu canlıların nasıl haberleştiklerini çok merak etmişler. Ve bir dizi denemeden geçirmişler. Şimdi kendi oluşturdukları bir petekte deneme yapan bilim adamı şunu yapıyor. Birkaç metre uzağa bir şekerli su koyuyor üstündeki arılarla birlikte. amaç şu, bu arılar kovana döndüklerinde oradaki şekerli suyun yerini nasıl tarif edecekler? Çünkü arılar sürekli çalışıyor, sürekli bal üretiyorlar ve haberleşme sistemleri var. Şurada yiyecek var diyor, çiçek var, gidiyor, alıyor. Bunu nasıl anlatıyorlar diye baktıklarında kovana dönen bu işaretli arılar bir dans ediyorlar. Bakın arı konuşamıyor ama dansıyla, yani figürüyle milyonlarca yıldır milyonlarca arı aynı beden diliyle birbirlerine tam olarak hedefin yerini söyleyebiliyorlar. Bilim adamları bunu anlamak için çok deneme yapıyor ve en sonunda bakın yapılan dansı biraz sonra çizgiyle bize gösterecek. 8'e benzer, yani 8 şeklinde yapılan kısa bir dans. Bu dans o 10 metre uzaklıktaki şekerli suyun yerini gösteriyordu. Peki 100 metre uzağa koyarsak nasıl oluyor diye bakılıyor. Ve bu sefer de mor renkte boyanıyor o üstündeki arılar. Şimdi oradaki şekerli sudaki şekeri özümsüyorlar ve tekrar kovana dönüyorlar. Şimdi yine dans etmeye başlıyor. Fakat bu sefer şimdi sola bir daire çiziyor, ortada bir daire titriyor ve tekrar sağa doğru tekrar bir daire daha çiziyor. Ve bunu birkaç defa tekrar ediyor. Bakın şimdi sola bir daire, ortada titredi, sağa bir daire. Hareketlerin uzunluğu, uzaklığı ve yönü nasıl tespit ettiğini incelediklerinde bilim adamları farkı netleştirmek için kronometre ile arının 15 saniyede kaç tur attığını hesaplamaya çalışıyorlar. Çünkü hareket aynı ama diyorlar uzaklığı nasıl tespit ediyor. Bir de burada çok enteresan bir konu. Şimdi bunu sayarken şöyle bir şey. Arı kovanın içine baktığında bir insan orada bir kargaşa olduğunu düşünür. Çünkü yüzlerce arı birbirinin üstünde, biri aşağı biri yukarı gidiyor. Ama orada baktığında bilim adamları şu işaretli mavi renkte olan bal arılarının yaptığı o dansı hepsi görüyor. Ve mesela bu şu an mesela sayıyor. 6 oldu, 7 tur oldu, 8 tur oldu, 9. Şu turlardan birisini kaçırsa, görmeyi kaçırsa o karabalıkta hedefin de yerini bulamayacak. Fakat böyle bir şey de olmuyor. Yani o bize kargaşa gibi gelen kalabalık aslında çok büyük bir düzen ne işaret ediyor. Bir kere bu insanın yapamayacağı bir şey. Çünkü her türlü kalabalıkta, kargaşalıkta insanoğlu onu hiçbir şey öğrenemez. Şimdi mesafeyi arttırıyor bilim adamları. 10 metre, 100 metre, 500 metre, 800 metre, 1000 metreye kadar çıkartıyor. Yani 1 kilometre. Tekrar arıları inceliyorlar. Arılar yine dans ediyor. Sabırla. Hiçbir şekilde görevinden sapma yok. Dansları da doğduğu anda öğrendikleri lisan, beden dilinin birebir aynısı. Yani gramere tas yok diyelim. Net anlatıyor. Ve bunun sonucunda bilim adamlarının yapmış olduğu araştırma sonucunda dans aynı ama yapılan tur sayısı fazla olduğundan dolayı 100, 200, 500, 1000, 4000, 8000 metre mesafede arıların yaptığı tur sayısına göre yine hatasız yön bildirmelerinin olduğunu buluyorlar. 10 kilometre mesafede artık arı kovandakilere mesafeyi anlatamaz oluyor. Yani 10 kilometre bir arı için büyüklüğünü düşündüğümüzde, o mesela bize esen rüzgar arıya estiğinde arı için çok büyük başına bela oluyor ama bizi mesela etkilemiyor. Bunların da hesabı kattığımız zaman doğal şartlarda 10 kilometre arı için ulaşılamayacağı bir mesafe oluyor ama zaten 8 kilometreye kadar bu deney tekrarlandığında arılar muntazam yer tarifi yapıyorlar. Şimdi insanoğlu olarak biz şu anki teknolojimizi bir düşünelim. 8 kilometre uzaklıkta bir tane çiçeğin yerini tarif edeceğiz. Nasıl tarif ederiz? Bunun için mesela kovanın şekline göre şöyle bu yönde desek, bir küçücük bir çiçeğin nerede olduğunu tarif etmeye kalksak bunu yapamayız. Yapsak burada bir 5-6 kişi olsa, birisi konuşsa, araya bir şey girse yine kargaşa olur, yine anlatamaz. Evet. Hadi bunların hepsini geçelim. Evrimcilerden birisini mesela Richard Dawkins'e diyelim ki bu arılardan şu mesela renkli arılardan birisi Richard Dawkins olsa kovanın içerisinde dans ederken o da izlese ne anlar? Hiçbir şey anlayamaz. Evet. Peki anlat desem Dawkins'e arının içine 8 kilometre uzaklıktaki o çiçeğin yerini tarif et desen onu da tarif edemez. Peki şu halde şunu düşünelim. Bizim mi aklımız ve zekamız üstün, arınınki mi daha üstün? Arının yaptığı şeyleri bizim anlamamız yıllar sürüyor. Ama arı bunu doğduğu andan itibaren milyonlarca yıldır yapıyor. Maşallah. Ve çok özel bir besin üretiyor. Milyonlarca yıldır üretimde ve yaşamında hiçbir vazifede noksanlık yok. Maşallah.
İnşallah.
Şimdi devam ediyor. Bilim adamları işi biraz zorlaştırmaya çalışıyorlar. Bu dans sistemi normal kovanın içerisinde devam ediyor. Burada bir sıkıntı yok. Fakat işte yeryüzü hareket ediyor. Depremler oluyor, akarsular oluyor veya işte sel baskınları oluyor. Veya ağacın dalındaysa kovan, ağacın dalına hayvanlar değil mi saldırıyor. Bir sürü etmen oluyor. Dolayısıyla sabit bir zemin olmayabilir. Şimdi buna göre yön tarifi nasıl diye arılar, arıların yön bulma becerisini test ediyorlar. Şimdi kovanın sabit düzlemdeyken tamam çok güzel, hiçbir hata yok. 8 kilometreye kadar çok güzel dans ediyor. Peki arı peteği altta dönen bir platform olursa, bakın gördüğünüz gibi o dansın yönü ve titreşimi çok önemli ya. Bir de tabla dönmeye başlıyor. Ama bakın arıların hiçbirisinin bundan haberi yok. Sadece yüzeydeler. Alt taraf oynuyor. Tepedeki güneşi referans alarak hep aynı yöne dönüyor. Yani tepedeki güneşin hesap ederek yön bulma duyguları, sistemleri hat çok fazla seviyede var. İnsan böyle bir şey yapamaz. Yani güneşe bakarak biraz döndüğünüz zaman başı dönüyor mesela, değil mi? İnsanın aynı yöne bile dönemez sürekli. Mesela başı döner, kılır yani. Peki aynı düzlem üzerinde döndüğü zaman yine çok hatasız bir tarif yaptı. Peki kovanı dik açıyla bu sefer, yatay döndüğünde de dik döndürmeye başladıklarında ne oluyor diye test yapıyorlar. Daha şaşırtıcı olan, solda gördüğümüz gibi petekler normalde kovanda durdukları gibi, yani dikey pozisyona getirildiğinde, şu an yataydı, şimdi dikey pozisyona getiriliyor. Bakalım yönünü ve uzaklığını tarif etmede bir hata var mı? Arılar bu sefer güneş yerine yer çekimini referans alarak dansın yönünü değiştirmekte. Ve yine çevresindeki bütün arılar anlamak istedikleri yere diğer arılara tam olarak anlatabilmektedirler. Şimdi 100 tane arı olsa o an bu dersi dinleyen, yön tarifini dinleyen, anlatan hata yapmıyor. Kovanın şekli ne olursa olsun, değil mi? Dik olsun, yatay olsun. Anlayan öğrenciler de, arkadaşları da, onlar da aynı sistemde. Yani onlar da o an kaç dereceyle döndüklerini, güneşe göre mi yön tarifi yaptığının, yoksa yer çekimine göre mi yön tarifi yaptığını biliyorlar.
Evet.
Yine hiçbir hata yok. Ve gördüğünüz gibi çizimde mevcut uzakta olan bir çiçeği yatay pozisyondayken arı yaptığı dansta çiçeğin yönünü tam tarif ediyor. Yani yaptığı dansta 80 derecelik bir açı vererek bunu yapıyor. Açıyı ölçüyor arı. Yani açı ölçüyor. Daha da enteresanı, yanındaki arkadaşlar da yaptığı dansın kaç derece olduğunu görüyorlar. Biz bir bakımımızda kaç derece olduğunu anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Gözümüzle ölçebilir miyiz? Ölçemeyiz. Ölçsek, birisine tarif ederken göstersek o anlayabilir mi? O da anlayamaz. Ama arı bunu anlıyor.
Maşallah.
Kovanı dik pozisyona getirdiklerinde bu sefer yer, güneşe göre değil, yer çekimine göre tarif ettiğini söylemiştik. Yine hatasız bir tarif. Bu sefer de yine yönünü tam olarak gösteriyor. Burada gördüğünüz arı tam olarak güneşe doğru gidilmesi gerektiğini az önce söylediğimiz gibi gösteriyor. Son olarak dansı izleyen arıların yön bilgisini doğru anlayıp anlamadıklarını belirlemesi için beyazla işaretleniyor. Yani anlatıldı ama anlayanlar doğru mu anladı diye, az önce söylediğimiz gibi. Onları beyaza boyuyorlar ve bakalım besin kaynağının yerini bulabilecekler mi diye bakıyorlar. Tam bir kilometredeki uzaklıktaki şu bardağın içindeki şerbetin yerini net tarif ediyor ve net biliyor. Maşallah. Şimdi ayette anlatıldığı gibi Allah'ın vahyi mi bu, yoksa evrimcilerin söylediği tesadüflerle kendi kendine atomların bir araya gelmesiyle oluşabilen, yani rastgelelikten oluşmuş olduğu bir sistem mi? Tabii ki Yüce Allah'ın sonsuz kudretini gösteren bir yaratmanın en büyük delili bu. Yani Allah bilimle bize canlıları göstererek kendisinin yaratmasının nasıl olduğunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Maşallah.
Maşallah. Şimdi münafıklardan bahsetmiştik biraz önce. Münafık karakteri, hani bahsettiğimiz gibi, çok değişik bir karakter. Müminlere karşı da çıkarken biz daha dindarız iddiasıyla ortaya çıkıyorlar. Ve de kendi mantıklarını da dine uyarlamak için şöyle bir iddiaları var. Kur'an yeterli değildir. Biz işte başka bildiğimiz konular da var. İşte başka hurafeler var. Biz o hurafeleri kendimiz uydururuz. Dinin içerisinde sokarız. Sonra biz kendi istediğimiz gibi hale getiririz dini gibi bir taktikleri var kendilerince. Ama Allah Kur'an'ın net bir şekilde yeterli olduğunu bize bildiriyor. Ve münafıkların inşallah biz bu oyununa gelmiyoruz. Enam suresi 114. ayette şeytan Allah'a sınırım. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Allah Kur'an'ı açıklanmış olarak indirdiğini bildiriyor. Yani açıklanmamış herhangi bir tarafı yok inşallah. Maşallah. Enam suresi 38. ayette biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık buyuruyor Allah. Yani son derece anlaşılır. Yani bunu ilkokul seviyesinde hatta 4-5 yaşındaki bir çocuğun daha iyi anlayabileceği bir şekilde Allah bildirmiş. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık buyuruyor Allah. İnşallah Kur'an'da hiçbir şey noksan değil. Yine Enbiya suresinde 10. ayette andolsun size bütün durumlarınızı kapsayan zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Allah bütün durumlarınızın kapsadığını bildiriyor. Yani bizi ilgilendiren her şeyin Kur'an'da var olduğunu Allah bildiriyor. Yani şu konu acaba nedir diye sorduğumuzda Kur'an'da olmama gibi bir durumu yok. Yani bizimle ilgili ise Allah'ın emirleri arasındaysa veyahut da haramları arasındaysa mutlaka Kur'an'da geçiyor inşallah. Yine başka bir ayette Kehf suresi 54. ayette andolsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır. Kehf suresi 54. ayet. Yani Allah net bir şekilde her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Yani bazı işte dediğimiz karakterdeki insanlar her örnek yoktur Kur'an'da gibi bir mantık öne sürüyorlar. Kendi örneklerini ortaya sunup onu daha aşağı peygamberimize de isnat etmeye çalışıyorlar. Halbuki peygamberimiz Kur'an haricinde bir şey söylemez. Kur'an'a ters bir şey hiç söylemez inşallah. Burada biz Allah'ın inşallah bize bildirmesiyle kesin olarak biliyoruz ki Allah her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunmuş. Ayetin devamında insan her şeyden çok tartışmacıdır kısmı da çok manidar. Çünkü bu tarz karakterlere baktığımızda sürekli olarak bir tartışma halindeler. Yani bence böyle diye iddia ediyor. Halbuki Kur'an'da tam tersi yazıyor. Ve onu da Allah Kur'an'ı eksik bırakmıştır haşa. Benim bu söylediğim Kur'an'ı tamamlar diyerek yapıyor. Bu da tabii onların çarpık mantıklarını gösteriyor. İnşallah. Bir aramız var zannediyorum.
Tamam.
Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Hocam.
Evet, Kur'an'ın yeterliliği hakkında konuşuyorduk. Devam edelim. Enam suresi 115. ayet. Şeytanlar Allah'a sınırım. Rabbinin sözü yani Kur'an doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Kur'an tamam. Her konuda tas tamam olduğunu söylüyor Allah. Yani adalet bakımından da hüküm konularında her şeyi Allah Cenab-ı Allah bize bildirmiş. Eksik yok. Tas tamam. Doğruluk bakımından da tas tamam. Münafıkların dil eğip büktüğü gibi değil. Yani böyle yorum vesaire eksiklik tamamı böyle bir şey yok. Kur'an her şeyiyle tamam olduğunu söylüyor Cenab-ı Allah. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O iştendir, bilendir. Kur'an'ın değiştirilemeyeceğini Cenab-ı Allah koruma altına aldığını bize buyuruyor. Daha önce İncil ve Tevrat'ın muharef İncil ve Tevrat insan eliyle değiştirilmişti. İslam'ın geliş sebeplerinden de biri o Allah'ın izniyle. Ancak Kur'an kıyamete kadar kitap değiştirilemeyecek. Allah bunun garantisini veriyor bizlere inşallah.
İnşallah.
Rum suresi 58. ayet. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Bakın Allah yeminle başlıyor. Özellikle yeminle dikkat çekilmiş ayette. Biz bu Kur'an'da insanlar için, bakın insanlar için her örneği gösterdik. Her diyor Allah. Yani bütün örnekler var. Kur'an'da eksik bırakılmış hiçbir şey yok. Kur'an'ın üstüne onu tamamlayıcı başka bir şeye ihtiyaç yok. Onu buyuruyor Cenab-ı Allah ve her örneği gösterdik diyor.
İnşallah.
Daha sonraki ayeti okuyorum. Yunus suresi 15. ayet. Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir, diyor Peygamber Efendimiz. Ben yalnızca bana vahy yolundan uyarım. Bakın, Peygamber Efendimiz sadece Kur'an'dan konuştuğunu söylüyor. Ve nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şeydi. İşte bu nefsinin öngörmesi olarak münafıklar değiştiriyor ayetleri. Dilini eğip büküyor. Neden? Kendi nefsine uydurmaya çalışıyor. Kendi nefsi onun dini, kendi nefsine tapıyor. Sadece istek, arzuları, nefsani taleplerinin peşinde gidiyor. Yani şeytan, nefs düşman yaratılmıştır diyor Cenab-ı Allah.
Evet.
Tamam mı? İnsan vicdanla doğrusunu Allah vicdanına ilham eder. Hocamız anlatmıştı bunları. Ve Kur'an'ın gerçekleri, ayetleri ortada. O vicdanla hareket eder. Aklı ve mümin olan insan. Ama münafık olan nefsine taptığı için, nefse düşman yaratıldığı için kendisi. O yüzden onun talepleri nefsine uydurmaya çalışıyor Kur'an'ı. O yüzden ayetlere karşı dilini eğip büküyor ve Peygamber Efendimiz'den de bunu yapmasını istiyorlar. Ahir zamanda da Hazreti Mehdi'den de bunu yapmasını isteyecek münafıklar. Yani Kur'an'ın hükmünü beğenmeyeceği için, kendi nefsine göre yaşamak isteyeceği için o Kur'an ayetlerinin kendi nefsine uyarlamak isteyecek. Peygamber Efendimiz de diyor, ben kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir diyor. Yani Kur'an'ın dışında konuşmayacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Ben yalnızca bana vahy yoluna, yani Kur'an'a uyarım diyor. Biz de öyle işte. Sadece Kur'an'a.
İnşallah.
Ve yine Peygamber Efendimiz'in sünneti, yani söyledikleri sözleri, bütün davranışları zaten hepsi Kur'an'ın içinde olan. Çünkü Kur'an sadece bana vahy yoluna uyarım dediğine göre Peygamber Efendimiz yaptığı her davranış, söylediği her söz Kur'an'la birebir mutabık.
İnşallah.
Ayetin başı şöyle. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayan derler ki, ummayanlar derler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. İşte münafıkların istediği bu. Beğenmedik diyor biz bu dini diyor. Senin bir kere zor olması lazım diyor mesela münafıklar. Sen kolay diyorsun diyor.
Hı.
Allah kolay diyor. Sizin dininiz Hazreti İbrahim'in dini gibi kolaydır diyor. İnsan zayıf yaratılmıştır. Kolaylık diledik diyor Allah meali. Onlar hayır, zorluk olsun istiyorlar. Mesela ruhbanlık olsun istiyorlar. Hurafelerle dolsun istiyorlar. Beğenmiyorlar.
Evet.
Değil mi? Ondan sonra Peygamber Efendimiz o söylediğim kısmı sözü söylüyor. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük günün azabından korkarım. Evet. Diyor Peygamber Efendimiz.
İnşallah.
Yine Zümer suresi 27. ayette Allah, şeytan Allah sanırım. Andolsun biz bu Kur'an'da belki öğüt alıp düşünürler diye insanlar için her bir örnekten verdik. Allah sürekli olarak vurguluyor her örneği verdiğini. Münafıklara baktığımız zaman şöyle diyorlar, her örnek yoktur Kur'an'da, Kur'an eksiktir. Peki sorduğumuz zaman diğer örnekler neydi? Onlar da bizim örneklerimiz deyip kendi hurafelerini insanlara anlatmaya kalkıyorlar. O zaman ne oluyor? Bambaşka bir din ortaya çıkmış oluyor. Yani İslam'a benzemeyen, tamamen hurafelerle dolu bambaşka bir din ortaya çıkıyor. Ama Allah her bir örnekten verdik buyuruyor Kur'an'da inşallah.
İnşallah.
Yine Nas suresi 89. ayette şeytan Allah'a sınırıp her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahit getirdiğimiz gün seni de onlar üzerinde bir şahit olarak getireceğiz. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Yine münafık karakterine baktığımızda Kur'an'da her şey açıklanmamıştır dediklerini görüyoruz. Allah ne buyuruyor? Her şeyin açıklayıcısı. Allah bize tam tersi olduğunu bildiriyor. Dolayısıyla biz de Allah'a inanacağımıza göre, Allah'ın sözüne kanaat getireceğimize göre bizim için doğru budur inşallah.
İnşallah.
Yine Zuhruf suresi 43 ve 44. ayette şeytan Allah'a sınırım. Şu halde sana vahyedilene sımsıkı tutun. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız. Allah buyuruyor. Vahyedilene uyu buyuruyor Allah, emrediyor. Dost doğru bir yol üzerinde olduğunu inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğunu bildiriyor. Ve ayetin sonunda da siz ondan, yani Kur'an'dan sorulacaksınız buyuruyor. Yani biz bu münafıkların iddia ettiği hurafelerden inşallah sorulmayacağız. Veyahut da başka yalan iddialardan da sorulmayacağız. Biz Kur'an'dan sorulacağız. Allah bize bildiriyor bunu. Biz buna kanaat getiriyoruz inşallah. Biz buna inanıyoruz. ve ahirette de bu şekilde hesap vereceğiz inşallah. Yine İsra suresi 9. ayette şeytan Allah sanırım. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. Yani bizi Kur'an en doğru yola iletiyor. Yine münafıkların veyahut da müşriklerin kendi uydurdukları hurafeler veyahut da uydukları yeni dinler değil, bizi Allah'ın izniyle bu Kur'an diye Allah bildiriyor. En doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir buyuruyor Allah. Yine Furkan suresi 33. ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki. Bakın Allah sürekli olarak mesela her örnekten verdik. Her şeyin açıklayıcısı. Bu ayette de hiçbir örnek yoktur ki. Yani tamamını kapsayacak şekilde Allah bildiriyor bize. Mesela bu ayetlerde Allah şöyle de bildirebilirdi. Bazı diye anlatabilirdi. Ama Allah her şeyin açıklayıcısı buyuruyor. Burada da hiçbir örnek yoktur ki biz ona karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. Allah yine inkarcıların, münafıkların, müşriklerin verdikleri her örneğin Kur'an'da tam bir açıklaması olduğunu bize net bir şekilde bildiriyor. İsra suresi 41. ayette yine şeytan Allah'a sığınırım. Andolsun biz bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık, öğüt alıp düşünsünler diye. Yine Allah açıklamalar yaptığını bildiriyor. Ve çeşit çeşit açıklamalar yaptığını. Mesela bir konuda tek bir açıklama da olmuyor. Yani Allah bir konuyla ilgili pek çok açıklama yaptığını bildiriyor. İyice anlaşılsın diye inşallah. Yine başka bir ayette Yusuf suresi 111. Andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve bir rahmettir. Yine Allah bildiriyor. Her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması. İnşallah. Yine Nur suresi 34. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Andolsun size açıklayıcı ayetler sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve takva sahipleri için bir öğüt indirdik. Bildiriyor Allah. Açıklayıcı ayetler inşallah. Yani Kur'an apaçık zaten Kur'an'daki pek çok surenin ilk ayetleri apaçık kitaba andolsun diye başlıyor inşallah. Allah neredeyse yani pek çok surenin başında Kur'an'ın apaçık olduğunu sürekli tekrarlıyor. Biz münafıklara bakıyoruz, ne yapıyoruz? Ne görüyoruz? Kur'an apaçık değildir diyorlar bize. Yani açık değildir. Onu ancak biz yorumlarız veyahut da bizim hurafelerimizle açıklanacak hale gelir diyorlar. Haşa. Ama Allah bize açıklayıcı ayetleri indirdiğini ve Kur'an'ın her zaman apaçık olduğunu inşallah bildiriyor. Yine Nisa suresi 105. ayette şüphesiz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Sakın hainlerin savunucusu olma buyuruyor Allah. Hak olarak iniyor inşallah Kur'an. Yine İbrahim suresi 1. ayetinde Elif Lam Ra bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. Yani Allah Kur'an'ı insanları karanlıklardan nura çıkarmak için indiriyor ve bizi bunu yapacak olan şey Kur'an. Biz Kur'an'ı okuduğumuz zaman ancak karanlıklardan nura çıkabiliyoruz. Yoksa münafıkların, müşriklerin iddia ettikleri hurafelerle kafamızı meşgul etmeye kalktığımız zaman nurlardan Allah karanlıkları bizi götürüyor. Ve baktığımız zaman da zaten o tarz bir din anlayışında hiçbir şekilde bir mutluluk, bir ferahlık kesinlikle göremiyoruz. Tam tersi bir sıkıntı içerisine girdiklerini görüyoruz inşallah. Kalem suresi 52. ayette oysa o Kur'an alemlere bir zikir, öğüt, hatırlatma, hüküm ve üstün bir şereften başka bir şey değildir. Allah bize zikrini yolladığını bildiriyor. Yusuf suresi 111. ayette yine Allah her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması olarak bildiriyor Kur'an'ı. Ve Nas suresi 64. ayette de biz kitabı ancak hakkında itilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir amaçla indirmedik buyuruyor Allah.
Evet. İnşallah. Ayetlerin hepsini okuyoruz ki yani Cenab-ı Allah'ın nasıl bize Kur'an'ın yeterliliğini böyle ne kadar fazla anlattığını, çok anlaşılır olduğunu iyice anlayalım, herkes iyice bilsin diye. Böyle hafif geçilen bir konu değil Kur'an'da. Cenab-ı Allah Kur'an'dan insanın sorulacağını ve Kur'an'ın adaletle tas tamam dosdoğru olduğunu, her şeyin açıklandığını, bütün ayetleri böyle okuyoruz ki bu iyice bilinsin.
İnşallah.
Başka bir ayette, Ankebut suresi 51. ayette, şeytanları Allah'a sınırım, kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. Münafıklar yetmiyor diyor. Allah da yetmiyor mu diyor bu kitabı göndermiş olmamız. Kur'an insana yeter. Allah onu söylüyor. Kendilerine okunan bu kitabı. Çünkü ahirette Allah Kur'an'dan soracağım size diyor inşallah. Ve onda inanan topluluk, yani Müslümanlar, müminler için rahmet ve ibret vardır. Hem rahmet uyulduğunda inşallah Allah'ın sonsuz nimetlerini, cennetini, rızasını nasip ettirecek olan bir rahmetle karşı karşıyayız. Hem de ibretler var. Mesela daha önceki Müslümanların başına gelenler anlatılıyor. Müslümanlar onlardan ibret alıyor. Nelerle karşılaşacağını biliyorlar. Değil mi? Doğru yolu gösteriyor Kur'an inşallah. Münafıklar da buna karşı yetmiyor mu? Yetmiyor diyorlar. Yani şu insanların açıklamaları olmadan Kur'an'ı anlaman mümkün değil diyorlar. Onlar açıklayacaklar ki sana, sen Kur'an'ı okuduğunda anlayamazsın. Onlar açıklayacaklar. Onların hükümleri nasıl olursa, ki birçoğun hükmü de mesela birbiriyle çelişiyor. O zaman Kur'an'ın hükmü uygulanmamış, onu okumuş bazı insanların hükümleri uygulanmış oluyor. O zihniyet, hurafe zihniyeti böyle. Halbuki Kur'an'ın apaçık olduğunu Allah söylüyor. Kur'an'ın yeterli olduğunu söylüyor. Her örnekten verdiğini söylüyor. Ve anlaşılır olduğunu söylüyor. İnşallah Yunus suresi 59. ayette, de ki Allah'ın sizin için indirdiği, sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan haber var mı? Söyler misiniz? Bakın Allah'ın sizin için indirdiği, sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan haber var mı? Söyler misiniz? De ki Allah mı size izin verdi, yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz? Şimdi Allah'ın helal kıldığı bir şeyi Kur'an'ı yeterli görmeyen münafık zihniyetli hurafeci haram kılıyor. Neye göre? İşte böyle dendi diyor. O eğer Allah'ın dediğini yaparsan o zaman çok kolay diyor. Bunu daha zorlaştırmak gerektiği için. Şu kişilerde bu konuda güzel zorlaştırmışlar. Dolayısıyla bunun haram olması daha iyi diyor. Daha zor olur. O zaman daha takva olursun gibi münafık zihniyetiyle. Halbuki Allah helal kılmış. Mesela neşe diyelim, gülmeyi helal kılmış. Helal rızıklar var. Helal rızı mesela taassuplar çıkartıyor. Gülmüyor. Mesela devamlı somurtan ciddi böyle şey bir yüz. Ne, bunu din mi emrediyor? Evet böyle diyor. Hem atalarımızdan böyle gördük diyor. Hem böylesi daha makbul, daha zor diyor. Zorluklar da daha makbul, daha zor diyor. Kendine göre bir din uydurmuş. Halbuki Allah öyle emretmiyor. Değil mi? Kolaylık emrediyor. Vicdana göre davranmayı emrediyor. Güzel davranmayı, hoş davranmayı, neşeli olmayı, değil mi? İnsancıl olmayı. O kendine göre bir din uydurmuş. O ayetleri dileğiyle eğip bükmüş, ruhbanlık çıkarmış ve dini başka bir hale getirmiş. Kur'an'ı yeterli görmediği için. Enam suresi 119. ayet. Ne oluyor ki size? Kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız dışında, o size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken, üzerinde Allah'ın ismi alınan şeyleri yemiyorsunuz. Gerçekten çoğu bir ilim olmaksızın kendi heva, istek ve tutkularıyla kimilerini saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir. İşte bakın, bazı insanların kendinde bir ilim olmamasına rağmen kendi istekleriyle başka insanları saptırdığını söylüyor. Yani Kur'an'ın dışına taşıp size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken diyor Allah. Haramlar belli. Zaten belli, yemeyecek olan, içmeyecek olan çok az miktarda Allah şeyleri haram kılmış. Onun dışında sen şunları da yemeyeceksin, bunları da yemeyeceksin diye kendi kendine hüküm çıkararak Allah bunun haddi aştığını söylüyor böyle insanlara. İnşallah.
İnşallah. Yine başka bir ayette, Enam suresi 144 ve 145. ayetlerde, şeytan Allah'a sığınırım, de ki bana vahyolunanlar içinde yiyen bir kimsenin yiyeceği için ölü eti, dökülen kan domuz eti, ki bu gerçekten murdardır, ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir fısk dışında haram kılınmış bir şey bulmuyorum. Kim kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa saldırmamak ve haddi aşmamak şartıyla bu sayılanlardan ölmeyecek kadar yiyebilir. Şüphesiz seni Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir. Şimdi Allah ayette bildirmiş. Ölü eti, dökülen kan, domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir et. Allah bunları haram kıldığını bildiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de haram kılınmış başka bir şey bulmuyorum diyor. Allah'ın haram kıldığı başka bir şey bulmuyorum diyor. Şimdi ama bu münafık ve müşrik karakterine baktığımızda yani dört tane haram olmaz diyorlar. Yani biz eğer bir din yaşayacaksak bunun çok sayıda haramı olması gerekir diyorlar. Yani onu biz işte başka hayvanları da katarız, başka et cinslerini de katarız, bitkileri de katarız. Yani biz her şeyi katarız. Yani dört haramla, dört beş haramla bizim için yeterli değildir diyorlar din. Ve de baktığımızda gerçekten de öyle yapıyorlar. Ama bunları da yani işte Allah daha çok sevilsin, din daha çok yaşansın diye değil, tam tersi insanlar dinden uzaklaşsın diye yapıyorlar. Yani böyle dini çok fazla haramlı, ondan sonra yaşanamaz haşa bir hale getirip, kendilerince tabii, insanları da böyle tanıtıp, insanları da kendileri gibi dinsiz yapmak için uğraşıyorlar. Hı. Halbuki normalde yani aklı başında bir insan, mümin karakterindeki bir insan, Kur'an'a bakar, burada Allah ne buyuruyor? Haramlar bunlar bunlar. Başka ayetlerde zaten Allah detaylı olarak anlatıyor. Yani ağızlarınızın, dillerinizin nitelendikleri dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin diyor Allah. Yani kendi kafanıza göre, kendi dilinizin söylediğine göre haramlar veyahut da helaller uydurmayın diyor Allah. Allah size haramları açıklamıştır diyor inşallah ayette. Bu ayette de yine Allah bildirmiş. Yine Maide suresi 80. ayette, ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez buyuruyor. Yani Allah'ın helal kıldığı bir şey oluyor. Dediğimiz gibi o şahıs, münafık, müşrik karakteri kalkıp bence bu haramdır diyor. İşte ben çok eskilerden birisinin bir işte kitabının köşesinde bunun haram olacağına dair bir şey gördüm diyor. Demek ki haram diyor. Şimdi Allah ayette açıklamış mı onun haram olduğunu? Açıklamamış. O zaman haram diyemeyiz buna. Yani eğer Kur'an'a inanıyorsak, Allah'a inanıyorsak, bunu söyleyen kişi Allah'a inandığını söylüyorsa, Kur'an'a teslim olduğunu söylüyorsa ve Peygamberimizin sünnetine teslim olduğunu söylüyorsa, o iddia ettiği şeye haram diyemez. Eğer derse, ahirette bunun hesabını vermek durumunda kalır. Belki onun söylediği şeyler nedeniyle pek çok kişi imanından olur. Hatta başka birçok şey olabilir. Bunların hepsi mesuliyeti üzerinde olur inşallah. Yine Yunus suresi, Müminin suresi 68. ayette, şeytan Allah'a sınırım, onlar yine de o sözü, Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi? Yoksa onlara geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yine bu münafık müşrik karakterinin Kur'an'ı gereği gibi düşünmediğini, anlamadığını, okumadığını, hatta okumaya bile niyet etmediklerini görüyoruz. Sadece kendi atalarından duyduklarıyla haramlar, helaller ve bir din anlayışını yaşadıklarını görüyoruz inşallah. Yine Şura suresi 21. ayette, yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşri ettiler, bir şeriat kıldılar. Eğer o fasıl kelimesi olmasaydı elbette aralarında hüküm karar verilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır. Yine burada da Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılması veyahut da haram kıldığı şeyleri başkaları tarafından helal kıldığında mı Allah soruyor. Yani size bunu helal kılan birisi mi var veyahut da haram kılan birisi mi var? Allah'ın emri dışında buyuruyor inşallah. Yine Fusilet suresi 40. ayette, şeytandan Allah'a sınırım, bizim ayetlerimiz konusunda çarpıtma yapanlar bize gizli kalmazlar. Öyleyse ateşin içinde bırakılan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Siz dilediğinizi yapın. Çünkü o yaptıklarınız gerçekten görendir. Bizim ayetlerimiz konusunda çarpıtma yapanlar, bu bahsettiğimiz münafık ve müşrik karakteri, insanlara da gerçekten bunu empoze etmeye çalışıyorlar. Bak şu haram, günaha giriyorsun, yapma, etme, işte şunu yeme, bu haram, günaha giriyorsun diye Allah diyor ki bunların yaptıkları bize gizli kalmaz diyor ayette. Yani Allah net bir şekilde görüyor ve ahirette de inşallah onun hesabını soracak.
Evet. Müminin suresi 53. ayet. Şeytanlar Allah'a sınırım. Ancak onlar işlerini kendi aralarında farklı kitaplar halinde böldüler. Her bir grup kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir. Bakın. Bölünmüş. Fırka fırka olmuş. Farklı aralarında farklı kitaplar halinde böldüler diyor. Yani Kur'an bir, hükümler bir, peygamberimiz bir, birlik. Yani bu işte bunu Hazreti Mehdi sağlayacak. Ayrı zamandayız inşallah. Müslümanlar arasındaki ayrı olan şeyleri Mehdi bir araya getirecek. Farklı mezhep, farklı meşrep, bütün yanlışlıkları, bütün eksikliklerin hepsini düzeltip bütün Müslümanları bir haline getirecek. Ve Mehdi'ye uyulacak. Mehdi de Kur'an'a uyduğu için Allah'ın izniyle. Farklı grup, farklı farklı hüküm çıkaran, farklı şeyler söyleyen kimse kalmamış olacak Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Ama durumun da böyle olduğunu Allah söylüyor yani inşallah.
İnşallah.
Ve elçi dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Bakın Peygamber Efendimiz'in sözü sallallahu aleyhi ve sellem Furkan suresi 30. ayette. Gerçekten benim kavmim yani Müslümanlar bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Yani Kur'an'a uymayı bıraktılar.
Evet.
Kur'an dışında başka kaynaklara uydular. Hurafeler çıkardılar. Başka başka hükümlerle yani Kur'an'ı terk ettiler diyor. Tek şikayeti de o. Ve işte bunu tekrar Kur'an'ı hayata geçiren Mehdi olacak ahir zamanda inşallah.
İnşallah.
Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu kitaptan sanasınız diye. Kur'an'da varmış gibi yapıp dinde varmış gibi Kur'an ayetlerini dileyip büküp başka hükümler çıkartıyor. Oysa o kitaptan değildir. Bakın Kur'an'da olmayan şeyler söylüyor. Bu Allah katındandır derler. Oysa Allah katından değildir. Bakın Kur'an ayetlerini diline eğip bükerek ve bu dinde var işte bu dinde böyle olması lazım diyor. Allah da bu kitapta yani Kur'an'da o öyle bir hükmün olmadığını kitapta olmadığını söylüyor. Allah katından olmadığını söylüyor. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler diyor. İşte böyle yalan söylüyorlar. Allah buna çok dikkat çekiyor Kur'an'da, ayetlerde. Enam suresi 137-138. Ve kendi zanlarınca dediler ki diyor. Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. Mesela kendi zanlarınca, zanla hareket ediyorlar. Yani kendileri tahminle, zanla, kıyasla, yani açık hüküm varken Kur'an'da onun yerine zanla.
Evet.
Zan ve tahmin Kur'an'da bir şey ifade etmeyeceğini söylüyor mealen yani. Yanlış olacağını söylüyor. İşte zanla olmaz. Allah'ın açık hükmü var. Başka bir ayette hiçbir şeyi de haram kılmazdık diyorlar mesela. Allah dileseydi ne biz şirk koşardık ne atalarımız ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Demek ki Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılıyorlar.
Evet,
Kur'an'ı yeterli görmeyenler böylece helalleri haram yapıyorlar. Siz ancak zanla uymaktasınız ve siz ancak zan ve tahminle yalan söylersiniz. De ki en üstün ve apaçık delil Allah'ındır.
Evet.
Tek delil, açık olan delil Allah'ındır, Kur'an'dır.
Evet.
Delildir ve açıktır. Oradan Müslümanlar hüküm görebilirler. Bu benim dost doğru olan yolumdur. Şu halde ona uyun. Yani Kur'an'a uyun. Dost doğru yol Kur'an'dır. Sizi onun yolundan ayıracak yollara uymayın. Allah Kur'an'dan başka bir şeye uymayın diyor. İnşallah.
İnşallah. Bakara suresi 78. ayette Allah şöyle buyuruyor. Konu şeyden Allah'a sanırım. Kitabı bilmezler. Yani Allah'a inanmazlar. Mehdiyetten bir haberdirler. Ahir zamandan bir haberdirler. Yani kitabı bilmezler. Bildikleri bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir. Ve yalnızca zannederler. Yani bilimi de tanımıyorlar. Zannediyorlar ki onların öncesindekilerin söylediği gibi mesela evrim teorisi var diyor, var diyor. O da diyor ki evrim teorisi var. Ama aslında Allah bunların bildiklerinin hepsinin asılsız olduğunu ve aslında bunların hiçbirisinin sağlam bir kaynağa dayanmadığını söylüyor. Mesela size bir video göstereceğim. Bu videoda bir iman hakikati. Yani bilim Allah'ın izniyle bize ne gösteriyor onu izleyelim. Bu gördüğümüz bir orkide çiçeği. Bu orkide dünyada çok fazla çeşitliliği olan, çok fazla çeşitli olan ama içinde bitki özü, bu arıların geldiği bitki özü bulundurmayan bir çiçek. Şimdi bu çiçeğe arılar ama geliyorlar. Yani içinde bitki özü yok. Bundan mesela bal yapmıyor arı. Ama yine de buna geliyorlar. Bunun gelmesinin sebebini araştırıyor bilim adamları. Acaba neden geliyor diye ve gelmesinin anlamı ne? Buna bakıyorlar. Bu gördüklerimizin hepsi birer orkide türü. Orkide çok güzel, nadide bir çiçek. Yani çiçeğin yapraklarından ayrı bir bölümü. Özel bir bölümü. Çok değişik şekillerde ve çok değişik varyasyonlar ve çok güzel biçimlerde orkide çiçekleri mevcut. Şimdi bunun 3 boyutlu şeklini yapıyor bilim adamları ve gösteriyorlar ki bu şekillerde aslında bir dizayn var. Yani yani alan dizayn yapmaya ihtiyacı yoktur. Olur olur. Fakat buradaki bu şekillerin hepsinin bir manası var. Yani içinde polen olmayan, yani içinde çiçek özü olmayan bir çiçek nasıl oluyor da arıları böyle çekiyor? Ve arı neden geliyor? Şimdi buna baktığınızda bitkinin şu an bölümlerini görüyoruz. Anteni var, stigması var ve bunun içerisinde iki tane poleni var. Şimdi görüyoruz, evet, bu gerçek bir orkide çiçeği. Gördüğümüz Latince isimler her birisi çiçeğin birer bölümü. Ve bu bölümün içerisinde arkadaşlar orkide çiçeğine ait polenler var. Şimdi arının orkideye niye geldiğini yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Şimdi bu orkidenin içerisinde şu gördüğümüz iki tane küçük sarı şey orkidenin poleni. Polen demek orkidenin üremesi için, yani başka orkidelerin de var olması için orkidenin tohumu. Bunun muhakkak başka orkidelere gitmesi lazım. Peki ayakları yok, elleri yok değil mi? Bu poleni bir orkide başka bir orkideye nasıl götürebilir? İşte bu konuda arılar devreye giriyor. Baktığımızda gördüğünüz gibi şimdi sağdaki bir orkide, soldaki ise bir arı. Nasıl birbirine benziyor görüyorsunuz? Dişi arı. Yani kraliçe arı. Aynı şekilde bakın bu bir erkek arı ve zannediyor ki o kraliçe arı. Onu dövlemek için üzerine geliyor. Zannediyor ki o bir kraliçe arı. Yani arı buna kandırıyor. Az önce açıkladığımız o zeka fışkıran arı. Şu an burada orkidenin yaptığı bu görsel oyuna geliyor. Ve zannediyor ki o kraliçe arı, ona yöneliyor. Yöneldikten sonra üzerine o polenler yapışıyor. Ve başka orkidelere gittiğinde de üzerindeki o polenler bu sefer o orkideye yapışıyor. Dolayısıyla taşınma işlemi gerçekleşmiş oluyor. Yani kusursuz bir sistem var. Bakın buradaki orkide o polenleri aldı. Diğer orkidelerden bunun yanına getirdi. Bunu inceleyen Charles Darwin diyor ki, ta o zamanlar incelemiş. Bugün değişik bir deney yapma fırsatım, inceleme imkanım oldu diyor. Aklımın almayacağı bir şekilde diyor, bir tür başka bir türe yardım ediyor diyor. Ve bunun içinde kafam karıştı diyor. Çünkü evrim teorisi neyi söylüyor? Hayat bir kargaşadır, bir kaostur. Güçlü olan ayakta kalır. Zayıf olan elenir. Yani doğal seleksiyon diyor buna. Ve bu şekilde canlılar ilerleme kaydederler diyor. Fakat biz burada ne görüyoruz? Milyonlarca yıldır sadece bir orkidede bile Allah'ın tecellisini görüyoruz. Yardımlaşmasını ve fedakarlığı görüyoruz. Ve bunun bilimsel açıdan da baktığımızda tamamen Allah'ın yarattığının bir delili olduğunu şöyle anlayabiliriz. Bir örnek mesela. Orkide dediğimiz bir bitki. Bitkiler bu çevremizi de gördüğümüz gibi herhangi bir öğrenme kabiliyeti olan, sinir sistemi görmesi, kulağı veya gördüğü bir şeyi not alıp daha sonra çalışıp ezberleyip bir sonraki nesillere aktarabilecek bir kapasitesi olmayan canlılar. Ve tohumun içerisinden o şekilde var oluyorlar. Fakat kendisinin hiç alakası olmayan, hiç tanımadığı bir canlıya o kadar çok benziyor ki, hem de her kovanda bir tane olan kraliçe arıya. O kraliçe arının tam bir şekli oluyor orkidede. Ve bu kraliçe arıyı diğer erkek arılar zannediyor ki o kraliçe arı. Yani bu kadar benzer. Bir çiçek mesela, tohum yapıyoruz. Mesela bir tanıdığımız bir simaya benzese ne kadar biz şaşırırız. Mesela bir insan yüzü olsa bitkide. Ve bu ne kadar benziyor mesela tanıdığımız birine desek. Müthiş şaşırtıcı olur. Burada da arıya benziyor. Kraliçe arıya benziyor. Peki bu nasıl oluyor? Yani ve olmazsa mesela orkidede bu sistem olmazsa. Orkide büyüdüğünde kraliçe arıya benzemezse ölüyor, yok oluyor. Daha sonra nesli devam edemiyor. Baktığımız zaman arının fosilleri milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Aynı şekilde çeşitli orkide ve bitki fosilleri, yaprakları da var. Onlar da milyonlarca yıl öncesinden var. O halde bu bize neyi gösteriyor? Demek ki sistem devam etmiş ki var olduktan sonra günümüze kadar gelmişler. Devam etmesi için ne olması lazım? O bileşenler, orkidede, arıda, yani o an var olmuş olması lazım. Keza diyelim ki arı orkideden önce zaten hayata başlamış olan bir canlı olduğunu varsayalım. Orkidenin arının yapısını inceleyip buna göre protein sentezini kontrol edip ve buna göre de vücut şeklini ona göre bir dizayn yapması mümkün olur mu? Olmaz. Hiçbir canlıda böyle bir şey yoktur. İnsanda böyle bir şey var mı? Mesela biz bir şeye benzemek istediğimizde ona göre bir protein sentezi yaptırıp ona göre bir şekil alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ama orkide ki göremiyor da, göz de yok, duyma da yok. Bu konuda hiçbir kabiliyet yok dış dünyayı gözleme adına. Ama arının dişisini aynısını taklit ediyor. İşte bu arıyı da orkideyi de yaratanın aynı olduğunu, Yüce Allah olduğunun net göstergesidir. İnşallah.
Maşallah. İnşallah. İman hakikatleri gerçekten hocamız Allah razı olsun 30 yıldır iman hakikatlerini anlatıyor insanlara. Ve bu vesileyle inşallah mesela Türkiye'de Allah'a inanma oranı %95 oldu.
Maşallah.
70'lerde 80'lerde böyle değildi. 80'lerden sonra Darwinizmin bilimsel geçersizliği ve iman hakikatlerini 300'ün üzerinde kitapla, 470'in üzerinde internet sitesiyle, 70 dile çevrilmiş 300'ün üzerinde kitapla bütün dünyaya hocamız anlattı, Allah razı olsun. Ve devam ediyor anlatmaya. Bu vesileyle İslam'a girenler, imanları olmazken imana kavuşanlar, imanları zayıfken imanı güçlenenler artıyor. Her örneği görüyoruz. Gelen, dünyanın her yerinden gelen mesajlarla, mektuplarla, çevremizdeki insanlarla. Dolayısıyla iman hakikatleri anlatmak, Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor. Bu kainatta her hakaiki imaniye, kainatta her şeyin fevkindedir diyor. Yani her şeyden önemlidir iman hakikatleri, hepsinin üstündedir diyor. Çünkü Allah'ın varlığını, birliğinin delilini oluşturuyorlar. O delillere baktıkça biz Allah'ın varlığını, gücünü, kudretini, sonsuz ilmini kavruyoruz ve imanımız artıyor. O yüzden Allah onlardan da örnekler veriyor. Kur'an'da verdiği örnekler. Hocamın anlattığı arı örneği, diğer hayvanlar, kainatla ilgili, insanla ilgili. Her şey bir delil. Her varlık bir delil Allah'ın izniyle. İşte ahir zamandayız. Ahir zamanda şimdi inkarcı felsefelerin çöküş zamanı. Allah'ın izniyle bilimsel açıdan onların geçersizliğini ortaya koyuyoruz hocamız vesilesiyle. Ve insanlık imana doğru ilerliyor. Bunun yükselişini görüyoruz. Bunun gidişatı Allah'ın izniyle bütün böyle hükümlerini akla ve kalbe ispat ettiren Kur'an'ın ahlakının yeryüzünde hakim olacağı. Bu net bir şekilde açık. Allah'ın vaadi. Peygamber Efendimiz bunu bildirmiş. Kaderde Allah bunu böyle yarattığı için Peygamber Efendimiz'e vahiy ile bize bildirtiyor Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah.
Onu yaşayacağız ve göreceğiz. Zaten görülüyor. Allah'ın izniyle İnşallah. Görülüyor inşallah. Ve Kur'an'da hakimiyete yönelik çok ayet var. Bu hakimiyete ve Müslümanların birliğini sağlayacak kişi Hazreti Mehdi, Peygamber Efendimiz anlatıyor. Peygamber Efendimiz'in torunu sallallahu aleyhi ve sellem, evlatlarımdan diyor. Hidayete vesile olan kişi, hem hidayet bulmuş kişi hem de hidayete vesile olan kişi Mehdi. Evet. İnşallah. Ayeti kerimeler, hakimiyetle ilgili ayeti kerimelerin Hazreti Mehdi'ye baktığını büyük İslam alimleri açıklıyor. Ayetlerin şerhleriyle, hadislerle geliyor bu. Ve Peygamber Efendimiz'in torunu olan büyük İslam alimleri var. Onlar hakimiyet ayetlerinde Mehdi ismi ayette geçmiyor ama o ayetin Mehdi için nazil olduğunu, onun için indiğini, bir başka ayetlerinde Hazreti Mehdi'ye baktığını, işaret ettiğini söylüyorlar. Örnek veriyorum. Araf suresinin 128. ayeti için Ebu Halid el-Kabuli, Ebu Cafer, Muhammed Bakır aleyhisselamdan şöyle rivayet etmiştir. Ali'nin kitabında şunun yazılı olduğunu gördük. Gerçek şu ki arz Allah'ındır. Ayet. Araf suresi 128. Gerçek şu ki arz Allah'ındır. Yani bütün dünya, yeryüzü. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Yani dünyanın mirasına sahip olan bazı kulları var. En güzel sonuç muttakiler içindir dedi. En güzel sonuç. Dünyanın sonucunda, son kısmında olan en güzel netice. Şöyle diyor. Ben ve ehli beytim Allah'ın yeryüzünde mirasçı kıldığı kimseleriz. Biz muttakileriz ve yeryüzünün tamamı bizimdir. Peygamber Efendimiz söylüyor bunu. Ben ve benim soyum Allah'ın yeryüzüne mirasçı kıldığı kimseleriz. Biz muttakileriz ve yeryüzünün tamamı bizimdir. Benim soyumdan kaim, yani Hazreti Mehdi bütün yeryüzüne hakim olur. Bütün dünyaya hakim olur. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve alihinin yeryüzünde tasarruf etmesi gibi. İşte Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz de buyuruyor. Bu yeryüzünde mirasçı olacak olan kullar Hazreti Mehdi ve ashabı olacaktır diyor inşallah. Bütün yeryüzüne hakim olacaktır diyor. Başka bir ayet okuyorum. Yasin suresinin 30. ayetinde Emirül Müminin aleyhisselam Küfe şehrinin minberinde şöyle buyurdu. Sizin arkanızda karanlık, kör ve şiddetli fitneler vardır. Şu anki durumu Peygamber Efendimiz tarif ediyor. Şiddetli fitneler, karanlık. Görüyoruz savaşları, terörü. Bu fitnelerden sadece nevmeler kurtulacaktır. Dediler ki ey Emirül Müminin, nevme nedir? Buyurdu ki halkı tanıyan ama halkın onu tanımadığı kimselerdir. Biliniz ki yeryüzü Allah'ın hücceti, yani Hazreti Mehdi olmadan ayakta duramaz. Bakın. Hazreti Mehdi olmadan ayakta duramaz. Ama Allah halkın nefislerine karşı zulmü, cefası ve israfı yüzünden onu halktan gizleyecektir. Yani Mehdi'yi halk tanımayacak. Ama Hazreti Mehdi, Bediüzzaman da söylüyor, üç önemli vazifesinden ilki iman çalışması. Yani müminlerin zayıf imanını güçlendirmesi, Müslümanları dalalete düşmekten koruması ve büyük bir iman çalışması yapması. 40 yıl boyunca. Ve 40 yıl boyunca Mehdi halktan gizli kalıyor. Halk onu görüyor. Çarşıda, pazarda, ekranda, her yerde. Ona dair hadisler olduğu için söylüyorum. Yani her eve girecektir diyor mesela. Belli ki televizyonla, medyayla. Hocamız anlatıyor bunları. Görülüyor ama onun o olduğu bilinmiyor. Bu şekilde bir gizem, ondan bahsediyor Peygamber Efendimiz. Onu halktan gizleyecektir. Eğer Allah'ın hücceti Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir an yeryüzünden çekilse yer halkın üzerine çöker. Bakın. Yani Hazreti Mehdi ayakta tutuyor diyor Peygamber Efendimiz ve çekilse çöker. Bu çok önemli. Yani başka bir hadiste de kıyametin Mehdi için ertelendiği söyleniyor. Yani çok imanlı bir şahsın ve bütün dünyaya o imanı verebilecek olan bir şahısla alakalı dünyada bütün dönen olaylar. Ama hüccet Hazreti Mehdi halkı tanır. Halk ise onu tanıyamaz. Tıpkı Yusuf gibi diyor Peygamber Efendimiz. Yusuf halkı tanıdığı halde onlar Yusuf'u inkar ederlerdi. Sonra Hazreti Ali şu ayeti okudu. Kullara yazıklar olsun. Resul onlara geldikçe onunla alay ediyorlardı. İşte bu ayetin Hazreti Mehdi'ye baktığını söylüyor. Gizli kaldığını söylüyor Hazreti Mehdi'nin. Ama dini Hazreti Mehdi'nin ayakta tuttuğunu söylüyor. İman çalışmasıyla, hurafelerden korumasıyla dini, ona karşı mücadele edenlere ilmi, akılcı, bilimsel, kültürel her türlü yönden karşı koyup doğru açıklamaları Kur'an'la getirmesiyle dini ayakta tutan. Yani o olmasa hurafelerle, başka şeylerle dini, dindarlığı, din ahlakını yok edecekler. Mehdi onları engelliyor. Allah'ın izniyle. Onu söylüyor inşallah.
İnşallah. Yine Ebu Cafer radıyallahu anh bir alameti şöyle anlatıyor. O Mehdi aleyhisselam çıkınca sırtını Kabe'ye yaslar. Ona Hazreti Mehdi aleyhisselamın tabilerinden 313 kişi tabi olur. Hazreti Mehdi aleyhisselam ilk önce şu ayeti okur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Hud suresi 86. ayeti okuyor Hazreti Mehdi aleyhisselam. Ve Ebu Cafer de şöyle diyor. Hazreti Mehdi, ben sizin için Allah'ın bıraktığı ve halifesiyim, Müslümanların manevi lideriyim. Ben onun hüccetiyim. Hazreti Mehdi aleyhisselama selam verenler şöyle selam verirler. Selam sana ey Allah'ın yeryüzünde bıraktığı bakiyesi. Sonra herkes ona Hazreti Mehdi aleyhisselama biat eder. Hazreti Mehdi aleyhisselamın adamlarının sayısı 10.000'e ulaşır. Allah'ın dışında bir başkasına ibadet eden, Musevi ve Hristiyan olan herkes ona Hazreti Mehdi aleyhisselama iman eder. Böylece yeryüzünde tek bir millet hasıl olur, o İslam milletidir. Burada ayette geçen eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır ayetinde geçilen bırakılan inşallah Hazreti Mehdi diye işaret ettiğini peygamberimiz bildiriyor. Yani bu ayetin Hazreti Mehdi için indiğini bildiriyor. Nur suresi 55. ayette Allah, şeytanın Allah'a sınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Ali bin Hasan kanalıyla Ayasi tarafından rivayet ediliyor. Onun yanında bu ayeti kerime okundu. Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim ehli beytin sevenlerindendir. Allah bizden bir şahsın, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle onlara bunu yaptırır. O şahıs ise bu ümmetin Mehdi'sidir. Yani bu ayette geçen kişi ve kişilerin Hazreti Mehdi ve talebeleri olduğunu inşallah rivayet ediyorlar. Yine Zeynel Abidin Hazretleri de Nur Suresi 55. ayeti, yani biraz önceki okuduğumuz ayetin, vallahi diyor, onlar biz ehli beyti sevenlerdir. Allah onlar için bunu muhakkak yapacaktır. Bizden birinin eliyle, ki o bu ümmetin Mehdi'sidir. Yine bu ayetteki yaşanacak olayların, kişi ve kişilerin Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri olduğunu, bunun yaşanacağı devrin de ayrı zaman olduğunu inşallah bildiriyor. Yine Enbiya suresinin 105. ayeti, şeytanın Allah'a sınırım. Andolsun biz zikirden, bütün semavi kitaplar ve Tevrat'tan sonra Zebur'da da hiç şüphesiz salih kullarım yeryüzünde mirasçı olacaklardır diye yazdık buyuruyor Allah. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam bu ayetle ilgili de şöyle söylüyor. Bunlar ayrı zamanda zuhur edecek olan Hazreti Mehdi'nin ashabıdır. İnşallah ayetinde Hazreti Mehdi'ye baktığını bildiriyor inşallah ayette Allah. İmam Muhammed Bakır bildiriyor. İnşallah ayette Allah bildiriyor. Burada geçen hiç şüphesiz salih kullarım yeryüzünde mirasçı olacaklardır. Ve bunun Allah diğer kitaplarda da bildirdiğini bize bildiriyor Kur'an'da. Yani Zebur'da, Tevrat'ta, İncil'de bunların hepsinde bildirdiğini anlatıyor Allah. Yine Maide suresinin 54. ve Enam suresinin 89. ayetleri. Şeytan Allah'a sınırım. Ey inananlar, sizden kim dininden dönerse Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki o onları, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ona tabi olan Müslümanları sever. Onlar da onu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cihet ederler ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Yine İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu ayetle ilgili şunu söylüyor. Bu ayette işaret edilen görevin sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam koruma altındadır. Şayet insanların tümü gitseler de Allah onu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve ashabını getirecektir. Onlar Yüce Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir. Şimdi şunlar bunları inkar ederse biz bunları inkar etmeyecek bir toplumu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve ona tabi olan Müslümanları bunlara vekil kılmışızdır. Yani burada bahsedilen Allah'ın getireceği toplumun özelliklerini bildirmiş Allah ayette. Kınayıcının kınamasından korkmuyorlar ve Allah'ı seviyorlar. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise onurlu ve şiddetlidirler diye geçiyor inşallah.
Evet. Yani Mehdi Kur'an'da yok diyenler bu kaynakları iyice öğrensinler. Yani İnşallah. Büyük İslam alimleri Peygamber Efendimiz'den aktarıyorlar. Kendileri ayetleri şerhediyorlar. Ayetlerin Mehdi için nazil olduğunu söylüyorlar. Bir kısmı ayetler için, bir kısmının da işaret ettiğini söylüyorlar. Kastın Hazreti Mehdi ve talebeleri ve ahir zamanda İslam'ın hakimiyeti olduğunu açıkça söylüyorlar. Fusilet suresinin 53. ayeti şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Biz ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? Bakın Ebu Basir'den İmam Bakır Hazretlerine bu ayet hakkında sorulduğunda şöyle buyurdular. İçlerinde ve dışlarında Allah'ın acip ve garip mucizelerini görecekler ki Hazreti Mehdi'nin zuhurunun hak olduğuna inanacaklar. Bunda hiç kimsenin şüphesi kalmayacak. Bakın. Hazreti Mehdi'nin zuhurunun hak olduğuna inanacaklar. Yani Allah dış dünyada, afakta ve kendi nefislerinde delillerini, ayetlerimizi göstereceğiz diyor. Yani dış dünyada Allah delillerini yaratıyor. Hazreti Mehdi'nin mesela çıkış alametlerini yaratıyor. Ve garip mucizelerini görecekler diyor mesela İmam-ı Bakır. İçlerinde ve dışlarında, dış dünyada yaşanan, mesela dünyada yaşanan olayları, hiçbir şey kendi kendine değil. Hepsi maksatlı, Allah'ın hikmetle yarattığı olaylar. Ve bunları da Peygamber Efendimiz bildiriyor. Mesela İran-Irak savaşı oluyor. Tam Hicri 1400'de başlıyor. Afganistan işgal oluyor. Kabe'de kanlı baskın oluyor. Hiç olmamış. Tam Hicri 1400'ün başında. Ay tutulmaları, güneş tutulmaları üst üste 15 gün arayla oluyor. Fırat'ın suyu kesilecek diye oluyor. Yani dünyada olaylar dönüyor. Hem Türkiye'de, İstanbul'da da ve dünyada da büyük olaylar dönüyor. İşte dış dünyadaki ayetler, delillerden bazıları bunlar oluyor. Bunları görünce Hazreti Mehdi'nin zuhurunun hak olduğuna inanacaklar diyor İmam Bakır. Ve bunda hiç kimsenin şüphesi kalmayacak diyor. Çünkü artık olay gerçekleşmiş. Mesela alametleri gerçekleşmiş Mehdi'nin. Rum suresinin 4. ve 5. ayetleri, şeytanın Allah'a sınırım. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Allah'ın yardımıyla. O dilediğine yardım eder. Bakın İmam-ı Cafer-i Sadık, Peygamber Efendimiz'in torunu. Bu ayet hakkında kaim, Hazreti Mehdi zuhur edince, çıkınca, zahir olunca, müminler Allah'ın nusretiyle ferahlanacaklardır. Ayetin bu manaya geldi diyor. Yani Mehdi çıkınca, Mehdi'den önce dünyada işte bahsettiğimiz alamet olan savaşlar, terör, adaletsizlik, zulüm, karanlık, bunlar olurken Hazreti Mehdi çıktığında onun Allah'a olan sevgisi ve bağlılığıyla insanlara sevgiyi aşılayacak. Şefkati, merhameti, barışı, Kur'an'ın doğrularını, gerçeklerini anlatacak. Ve bu insanların kalplerinde, gönüllerinde ister istemez yer edecek. Ondan sonra dünyanın çehresi değişecek ve karanlıktan nura geçmiş olacak, ferahlanacak diyor İmam-ı Cafer. İşte bu ayetin Hazreti Mehdi'ye baktığını söylüyor. Zariyat suresinin 23. ayeti. İşte göğün ve yerin Rabbine andolsun ki şüphesiz o size vaat edilen sizin aranızda konuştuklarınız kadar elbette kesin bir gerçektir. Meali, semaların ve arzın Rabbi hakkı için şüphesiz o, Hazreti Mehdi, söylediğiniz söz gibi haktır. Bu ayette de Cenab-ı Hak semavatın ve arzın, göklerin ve yerin Rabbine yemin ederim ki diyor. Kaimin, yani Hazreti Mehdi'nin zuhurunun vaadi, konuştuğunuz söz gibi şüphesiz ve haktır. Hazreti Mehdi'nin çıkışı, bu size vaat edilenin Allah'ın Mehdi'yi yeryüzüne hakim kılması, İslam'ın dünyaya hakim kılması, vaat edilen budur. Nur suresinin 55. ayetinde Allah vaat etmiştir diyor. İşte vaat edilen, size şüphesiz size vaat edilen. Mehdi'nin gelişi ve İslam'ın dünyaya hakim oluşu. Sizin konuştuklarınız kadar elbette kesin bir gerçektir. Nasıl şimdi konuşuyoruz, dinliyor kardeşlerimiz bizi. Değil mi? Bu kadar bir gerçek, işte böyle bir gerçektir diyor Hazreti Mehdi'nin gelişi ve İslam'ın dünya hakimiyeti inşallah.
İnşallah. Yani şu anda Altı Hocam senin de dediğin gibi ya, çok kutlu bir dönemde yaşıyoruz. Yani Peygamberimizin söylediği bütün alametler Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla ilgili gerçekleşmiş durumda. Hazreti İsa'nın gelişiyle de ilgili inşallah aynı şekilde. Yani bunlar ve de olaylar detaylı bir şekilde anlatılmış ve seneleriyle bildirilmiş. Yani rastgele bir zaman da bildirmemiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 1400 senesinde başlayacak bir süreçten bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu ne 570 sene sonra, ne 2000 sene sonra, ne 5 milyar sene sonra, böyle bir şey yok. Tamamen Peygamberimiz detaylarıyla bildirmiş ve biz bu dönemde yaşıyoruz inşallah. Şu anda da hem Kur'an ayetlerinden biraz önce bahsettiğimiz gibi anlıyoruz, hem Peygamberimizin hadislerinden anlıyoruz. Hazreti Mehdi çıktı ve faaliyette şu anda inşallah. Bunu net bir şekilde görüyoruz Allah'ın izniyle.
İnşallah. Sonuna mı geldik programımızın?
Evet.
İnşallah.
Atma Notlarla Gece Sohbetleri programımıza Karadeniz Radyo, Tokat, Turhal Süper TV ve Radyo, Kaşgar TV, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz.
Yarım saat sonra Sayın hocamızın katılımıyla birlikte Kaçkar TV'den devam ediyoruz inşallah.
İnşallah.